Selam dostlar. Başlamadan önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Gelecekte yayınlayacağım hikayelerimi dinlemek için kanalıma abone olmayı ve hikayeleri beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca içinizden geçenleri olumsuz da olsa yorumlara yazarsanız bu beni ekstra memnun eder. Şimdi hazırsanız sizler için yazdığım hikayemi seslendirmeye geçelim. Hikayenin adı Evlatlık. Keyifli dinlemeler. Evlatlık. Yaşlı adam gözlerini araladı. Bir süre tavanı izledi. Sağına soluna bakındı sonra. Nerede olduğunu anlayamayan bakışlar vardı gözlerinde. Derken ayak ucunda bir sandalyede oturmuş uyuyan genç kızı gördü. Ona seslendi. Genç kız irkildi sandalyede. "Dede," dedi. "Dede ne oldu?" Ayağa kalkıp dedesinin başucuna geldi. "Dede iyi misin?" İhtiyar adam yaşaran gözleriyle torununa baktı uzun uzun. Zayıflıktan damarları daha da belirginleşmiş, sadece derisi kalmış kemikli sağ elini güçte olsa kaldırıp torununun ellerine uzandı. Genç kızın ellerini tuttu.
"Ayşem,"
dedi ona zayıf ve ölgün bir sesle.
"Ne zamandır buradayız?"
Ayşe, "4 ay kadar oldu dede," dedi.
"Hep burada mıydın?"
diye sordu dedesi. "Evet," dedi Ayşe. İhtiyarın dermansız bakan gözleri kapandı. Yeniden uykuya daldı. Ayşe dedesinin ellerini dudağına götürdü, öptü onu. Gözlerinden sevinçle karışık, hüzünlü birkaç damla yaş yuvarlandı. Evet, tıpkı dedesine dediği gibi neredeyse 4 aydır orada, o hastane odasında dedesinin refakatçisi olarak kalıyordu Ayşe. Dedesi salonda, kanepeden yuvarlanıp düştüğü günün akşamı getirmişti onu hastaneye. Annesiyle babasını peş peşe kaybettikten sonra dede torun ikisi yaşamaya başlamışlardı o evde. Etli tırnak, çatlı tırnak. Hayatta hısım olarak bir dedesi kalmıştı genç kızın. Dedesine o bakıyor, onun tüm sorumluluğunu omuzlarında hissediyordu. Rahatsızlandığı o akşam işten henüz gelmişti. Yemek hazırlıyordu mutfakta. İhtiyarın yuvarlanırken devirdiği sehpanın sesini duymuş, salona seyirtmiş, onu yerde, halının üzerinde hareketsiz görünce ambulansı arayarak onu hastaneye getirmişti. Çok ağladı o akşam Ayşe. Anne babasını kaybettiğinden beri ilk kez bu kadar içten ağlıyor, ilk kez bu kadar kendini kaybediyordu. O akşamdan sonra işinden ücretsiz izin alarak dedesinin başında kaldı genç kız. Zaruri durumlar hariç bir an bile ayrılmadı ihtiyarın yanından. Bir film izler gibi izledi onu hep. Gözetledi, ihtiyaçlarını giderdi. Dedesi ise bugüne gelene dek hiç açmamıştı gözünü. Sadece nefes alıp veriyordu yatağında. Başkaca da hiçbir hayat belirtisi yoktu halinde. Ertesi gün öğleye doğru dedesi yeniden açtı gözlerini. Ayşe başucundaydı. Torununa,
"Güzel kızım,"
dedi.
"Ne zamandır uyuyorum?"
"Dün akşam konuşmuştuk ya dede," dedi Ayşe. Yaşlı adam içini çekti. Bir süre sustu, düşündü. Ne konuşmuş olabileceklerini hatırlamaya çalıştı. Hatırlayamadı. Ayşe'ye, dedi.
"Her şey birbirine karışıyor aklımda. Sanırım benden bu kadar garip kızım. Galiba bir yolculuk var bana. Hissediyorum, ölüyorum."
Genç kız ağlamaya başladı. "Dede, deme öyle," dedi bir yandan da. "Kurban olayım, senden başka kimsem yok. Üzme beni ne olur." İhtiyar adamın kurmalık olmuş gözlerinin kenarından da bir damla yaş şımardı.
"Ağlama,"
dedi torununa.
"Güçlü ol. Sil gözlerini. Hem bak sana ne diyeceğim."
Ayşe merakla dedesinin yüzüne dikti gözlerini. Dedesi devam etti.
"Şimdi beni iyi dinle öksüzüm. Benim yattığım odada ninenin çeyiz sandığı var, biliyorsun. Onun içinde bir küçük kutu olacak. Al onu, aç. Bir adresin yazılı olduğu kağıt bulacaksın orada. Bir de sana bıraktığım mektup."
Ayşe anlamıyordu. Ne mektubu, ne sandığı? Acaba dedesi hasta olduğu için hayal mi görüyordu? "Ne mektubu dede?" dedi ona. "Ne yazıyor mektupta?" Yaşlı adam yutkundu.
"Açıklayacak zamanım yok kızım,"
dedi.
"Oku onu. Anlayacaksın zaten. Ben gidiyorum artık. Benden."
Gözleri yeniden kapandı yaşlı adamın. Uyudu. Ama bu uyku onun son uykusu oldu. Bir hafta kadar bilinci kapalı yattıktan sonra soğuk bir Ocak günü sabaha doğru sokaklar buz tutmuşken öldü. Ayşe hayatının en acı üçüncü kaybı olarak nitelendirdiği bu ölümün ardından derin bir kedere gömüldü. Dedesini defnedip anıların birer paslı bıçak gibi her yanını sardığı evlerine geldikten sonra da günlerce ağladı. Yemedi, içmedi, bir kenarda gözleri yaşlı ve dalgın öylece düşündü. Artık kimi kimsesi kalmamıştı dünyada. Ne bir ana, ne bir baba, ne de kardeş veya başka bir akraba. Kendine hep nasıl diye soruyordu. Nasıl toparlayacağım, nasıl yaşayacağım artık? Ne için, kim için? Ağır bir depresyon halindeydi. Durmadan bunları düşünüyor, nefes aldığı için, hala hayatta olduğu için kendine kızıyordu. Dedesinin ölümünden bir hafta kadar sonraydı. Ayşe hala işe gitmiyor, geç saatlere kadar pencere kenarındaki koltuğunda, karanlıkta düşünüyor, uykusu gelince kanepede kıvrılıyor, sabah da erkenden uyanıyordu. O gün öğleye doğru cesaretini toplayarak ölümünden bu yana ilk kez dedesinin odasına girdi. Yatağı, çalışma masası, kitapları, kıyafet dolabı, her şey onları en son gördüğü günkü gibi idi. Gözleri yeniden yaşardı Ayşe'nin. Odadan içeriye adımını attı. Sağ elini dedesinin yatağının çarşafında gezdirdi. Yürüdü, masanın yanına geldi. Sandalyeye oturdu. Masada, dedesinin arasına ayraç koyduğu kitabını aldı eline. Değişim zamanıydı kitabın adı. Sayfalarını aktardı elinde genç kız. Bazı yerlere alınmış notları okumaya çalıştı. Gözleri yaşlı olduğu halde gülümsemekten kendini alamadı. Kitabı masanın üzerine bıraktı, doğruldu. Küçük aynada kendini gördü. İyice süzülen yüzünü, güzel, ela gözlerini inceledi bir süre. Çok zayıflamıştı, bitkindi. Eriyorum diye geçirdi içinden. Tükeniyorum. Odadan çıkmak için gerisin geri döndü. Tam o anda köşedeki ninesinin sandığını gördü. Dedesinin gözlerini açtığı son gün sözünü ettiği sandıktı bu. Ölümdü, defin işleriydi, taziyeydi derken dedesinin sandık için söylediklerini unutmuştu. Sandığın yanına geldi. Üzerindeki kabartmalara takıldı gözleri. Bir ceylan, bir oluktan su içiyordu. Az ilerisinde kaval çalan bir çoban, ormanlık bir alandaydılar. Daha önce hiç fark etmemişti Ayşe bunları. Eğildi, kabartmanın çıkıntılarına dokundurdu parmaklarını. Bir dakika kadar öylece kaldı. Sonra da yere diz çöktü ve kapağını kaldırdı sandığın. Sandığın açılmasıyla yaşlı insanların ellerine ve bileklerine sürdükleri esans kokusu yayıldı odaya. Ayşe doyasıya kokladı bu kokuyu. Birkaç dakika boyunca gözleri dalgın, hareketsiz bekledi öylece. Dedesinin sandık için söylediklerini hatırlamaya çalıştı. Acaba dedesi gerçekten de bilinçli mi söylemişti o sözleri? Onun sözünü ettiği gibi bir kutu var mıydı sahiden? Yoksa bir hayal ürünü müydü o dedikleri? Sandıktaki eşyaları dışarıya çıkarmaya, sağına soluna, yatağın üzerine ne varsa dizmeye başladı. Bunların çoğu ninesinin genç kızlığından kalma şeylerdi. Havlular, eşarplar, birkaç yazma, allık, bir bayrak, gecelikler ve daha başka bir sürü ıvır zıvır. Sandığın dibine gelince yeşil, kadife kaplı, orta ölçekte bir kutu denk geldi eline. Dedesi bundan mı bahsediyordu acaba? Kutuyu aldı eline, evirdi, çevirdi. Derin bir nefes alıp kapağını kaldırdı. İçinde bir iki düzine pullu mektup, birkaç not, bir de ağzı açılmamış sarı renk bir zarf vardı. Zarf dikkatini çekti. Onu aldı. Zarfın arkasında eğik bir şekilde Ayşem'e yazıyordu. İşte o an dedesiyle yaptığı son konuşmada onun hayal görmediğini, söylediklerinin doğru olabileceğini anladı. Ve vakit geçirmeksizin, heyecan içinde, zarfın ağzını yırtarak içindeki mektubu çıkardı. İç içe katlanmış bir halde, önlü arkalı yazılmış olan 3 sayfa mektup vardı zarfta. Onları aldığı gibi dedesinin çalışma masasına geldi. Oturup bir çırpıda yazanları okudu. Okudukça yüzünün şekli değişti, karardı, kızardı. Mektup şu şekildeydi.
Sevgili kızım Ayşe, bu mektubu okuyorsan ben kesin ayrılmışımdır dünyadan. Muhtemelen üzgün, acılı ve keder dolusundur. Bu durum canını yakıyordur şüphesiz. Ama bunu da atlatacağına olan inancım tamdır. Çünkü sen öyle birisin. Ayşem, madem bu aşamadayız, o halde bilmen gereken bazı şeyler olduğunu da söylemişimdir sana. Eğer söylemediysem şimdi söylüyorum. Babaannenle bizim çocuğumuz olmadı. Yaratan bize bir bebek vermedi. Ne kadar istesek de, ne kadar çabalasak da bir evlat sahibi olamadık. Madem öyle, babam nasıl sizin çocuğunuz diyeceksin. Anlatayım. Babaannenden önce, çok önce sevdiğim bir kadın vardı. Ayşe. Adı Ayşe'ydi. Onunla delice aşıktık birbirimize. Ölümüne sevdalıydık. Hani Ferhat'la Şirin'in hikayesinde olduğu gibi. Hani Leyla ile Mecnun'un hikayesinde olduğu gibi. Ama kader ne derse odur biliyorsun. Bir türlü kavuşamadık onunla. Evlenemedik. Babasının tayini çıkıp da o ilden gittiklerinde aramıza mesafeler girdi. Zaman geçtikçe de bilmem neden sevdiğim o kız gün be gün uzaklaştı benden. Ve nihayet bir gün duydum ki evlenmiş. Bunda biraz da benim payım vardı elbette. Onu öylece bırakmamalı, bir yolunu bularak hep yanımda tutmalıydım. Oysa başaramadım. Hal böyle olunca boşluğa düştüm. Öyle bir anda insan sağlıklı düşünemiyor. Ben de düşünemiyordum. Kafamda hep onun benden çalmış olduğu bir mutluluk varmış gibi geliyordu bana. Ona olan sevdamı hiçe saymış gibi hissediyordum. Tam o sıralar babaannenle evlendik. Ve yukarıda bahsettiğim üzere çocuğumuzun olamayacağını öğrendik. Bu durum zaten yaralı olan yüreğimi daha da harladı. Yaktı, kül etti. Acıların içine savurdu beni. Günlerce düşündüm. Bir zamanlar sevdiğim o kadının, babaannemden önceki o kadının bu acıların tek sebebi olduğu sonucuna vardım. Ve asla düşünmemem gereken şeyleri düşünmeye başladım. Benim yaşadığım bu kötü ve sancılı duyguları ona da yaşatmak için planlar yaptım. Ve nihayet ona, Ayşe'ye yapabileceğim en büyük fenalığın ne olacağını anladım. Onların henüz doğduğunu öğrendiğim çocuklarını kaçırmak. Evet, yatıp kalkıp bu büyük hatanın senaryosunu kurguladım. Uzun hesaplamalar ve planların akabinde de yaşadıkları kente gidip uygun zamanı kollamaya başladım. Birkaç hafta süren bir takipten sonra çocuklarını, yani oğlumu, yani babanı onlardan çaldım. Şimdi bu satırları okurkenki ruh halini düşünüyorum da, düşünmesi bile elem verici geliyor bana. Benim düşündüğümden kim bilir kaç kat büyüklükte bir hayal kırıklığı yaşıyorsundur tahmin edemem. Ama gerçek bu güzel kızım. Senin baban bizim oğlumuz değildi. Benim sevdiğim o kadının, Ayşe'nin oğluydu. Ben onu çalıp getirdikten sonra yasal işlemleri tamamlayıp bizim oğlumuz olması için ne lazımsa yaptık. Zamanla karım da, ben de bağlandık ona. Baban bizim hakiki oğlumuz olsa anca bu kadar sevebilirdik onu. Kısaca, babaannen de ben de onu bağrımıza bastık. Evlat hasretini onunla dindirdik. Ancak şunu bil, babaannen bu hırsızlık olayını hiç bilmedi. O babanı kanuni yollardan evlat edindik sandı ömrü boyunca. Ona ve babana gerçeği anlatmak için yıllarca kıvrandım. Ama daima bir engel çıktı karşıma. Onlara söyleyemedim, anlatamadım. Babanla anneni kaybedince de babaannene söylemekten vazgeçtim. Neye yarayacaktı ki bunu bilmesi? Üstelik oğlu yoktu artık. Bu yüzden sustum hep. İçime attım, gizledim. Ve bu mektubu yazarak ölümümden sonra her şeyi öğrenmen için sakladım. Şimdi artık gerçeği biliyorsun. Şimdi artık benle birlikte mezara gitmesi gereken bu sırrı öğreniyorsun. Tekrar ediyorum. Sana, babana ve gerçek ninene bunları yaşatmaya hakkım yoktu hiç. Ancak o zamanlar bunları idrak etmekten çok uzaktım. Üzgünüm güzel kızım, çok üzgünüm. Senden isteğim, kutunun içindeki adresi bulman ve gerçek ninene olanları anlatmandır. Bu mektubu yazdığım sırada o hala yaşıyordu. Umarım sen bu mektubu okuduğunda da yaşıyor olur. Daha fazla yazmak anlamsız. Söyleyeceklerim bu kadar. Seni çok seven deden.
Ayşe mektubu okuduktan sonra uzun bir süre yaşadığı şoku atlatamadı. Yazılanların ağırlığını kavradıkça düşüncelerinin karmaşıklığı da aynı oranda arttı. Dedesini kaybetmesinin acısı, gerçek dedesinin bir yerlerde yaşıyor olması ihtimalinin mutluluğuyla çelişti. Aklı bulandı, duyguları şaştı. Birkaç gün bu ruh hali içinde dolandı durdu ortalıkta. Sonunda aklını toparladı ve notta yazan adrese gitmeye karar verdi. Bir sabah arabasıyla yola çıktı. Birkaç saatlik yolculuktan sonra Denizli şehrine geldi. Kısa bir arayışın ardından adresi buldu ve kapıyı çaldı. Dedesi o adresi nokta atışı yazmıştı kağıda. Gerçekten de mektupta yazdığı gibi dedesinin eski aşkı o evdeydi. Yaşıyordu. Hala sağlıklıydı. Kapıyı bile genç kıza o açmıştı. Ayşe olanı biteni anlattı yaşlı kadına. Ona, dedesinin onun için yazmış olduğu mektupları verdi. İhtiyar kadın gözyaşları içinde okudu yazanları. Okudukça şaşırdı, şaşırdıkça ağladı. Ayşe'nin gerçek dedesi, oğlu kaçırıldıktan sonra pek fazla yaşayamamış, ölmüştü. Yaşlı Ayşe bir daha evlenmemiş, bağrına taş basmıştı. Bundan dolayı onun da kimi kimsesi yoktu. Yalnız başına bir hayat sürmüştü yıllarca. Hiç ummadığı bir anda kapısını çalan torununu bağrına basışı ve onu sanki yıllardır tanıyormuş gibi sahiplenişi dramatik oldu bu yüzden. artık sevgiden uzaklaşmayı yüz tutan kalbini, genç Ayşe yeniden ateşledi. Duyguları yeniden filizlendi. Öyle çok mutluydu ki, oğlunun kendisinden koparılışını ve onun ölümünü bile çok önemsemedi bu sebeple. Torununa sarıldı dört elle. Onu kendi evine, yanına aldı. Ölümüne kadar tam 11 yıl nine torun gibi değil de ana kız gibi yaşadılar. Acıları acıları, mutlulukları mutlulukları oldu. Kaybolan yılları ve hüzünlü yılları çoktu elbette. Yaşadığı derin acı tarifsizdi. Ama o tüm bunları itti elinin tersiyle. Küçük Ayşe'sini yanından hiç ayırmadı. Onu hep sardı, sarmaladı. Sevdi onu, çok sevdi. Ve hiç söylemedi ama kim bilir belki de dedesini bile affetti. Son.